Ayrım 9, sayfa 76. Özgün metinde idareyi elde tutma kaygısı ön plandaydı ve direniş örgütlerinin İngiliz güçleriyle aynı zeminde yer alması düşünülmemişti. Myers, imzalanan bir anlaşmayla çok büyük olanaklar ortaya çıkacakmış gibi düşünüyor ve Tizimas'ın yapıcı önerilerle döneceğini umuyordu. Hoşnutsuzluğunu saklamak için çaba sarf etmedi. Elas hükümranlığı konusunda kımıldamayı bile reddediyordu. Konuşmaların uzunluğu, Eddie Myers'ı uzun süre Elas karargahında tutmuştu ve bu durum Elas'ın resmen olmasa da onun varlığını olumlu karşıladığını gösteriyordu. Misyon şefinin karargâhtaki varlığından nasıl yararlanacağını çok iyi bilen Zervas, çevreye imalı haberler yaymaya başladı. Myers, komünistlerle flört ediyordu. EAM'ın İngiliz hükümeti tarafından resmen ve açıkça kabul edilmesi için duyduğu politik ihtiyaç, Atina'daki Merkez Komitesi tarafından çok acil bir mesele olarak görülüyordu. Tizimas, tüm yönlerden gelen bu tür baskılara rağmen anlaşmayı en güçlü konumda görüşmek için uygun zamanı yakalamaya çalışıyordu. Mayıs sonunda Elas, karargahını Veluchi Dağı'nın üzerindeki küçük Agia Triada köyüne taşıdı. Bunun üzerine iyice öfkelenen Myers birden patladı. Olumsuz tavırlarınızı inatçı bir biçimde sürdürüyorsunuz. Biz çok alıngan insanlarız diye yanıtladı Tizimas. İmzalamayı reddediyorsunuz çünkü yetkilerinizin çok küçük bir bölümünün bile Kahire'ye kaptırılmasına tahammülünüz yok. Uyarıyorum, bu böyle devam ederse Kahire homurdanmayı bırakıp sizi ısıracak. Bu sırada Atina'dan gelen emirler Tizimas'ın durumunu kolaylaştırmıyordu. Bu emirlerde her ne pahasına olursa olsun anlaşmayı imzalaması isteniyordu. Çünkü esas olan kendi güçlü konumunun bilincinde ve bir adım bile gerilememe niyetinde olan İngiltere'nin hareketi tanımasının sağlanmasıydı. İngilizler EAM Elas faaliyetlerine bir tür yasallık sağlayabilecek tek gücü ellerinde tutuyorlardı. Bu politik gücün kime yarar sağlayacağı kurtuluştan sonra anlaşılacaktı. EAM bu sırada İngiltere ile kaçınılmaz olan kopuşmayı gerçekleştirecek fakat onların ülke üzerindeki etkilerini kırmak için artık çok geç olacaktı. Sarafis görüşmeler sırasında önemli bir rol oynadı. Myers'in Elas'a karşı giriştiği manevrada yardım beklediği adam şimdi konferans masasının öteki tarafında etrafa dehşet saçan Aris Velociotis'in yanında oturuyordu. Elas'ın güçlerini kontrol eden Triumvira, varlığına izin verildiği sürece tek bir konuda bile anlaşmazlığa düşmedi. Aris, Sarafis'in reddedilemez askeri saygınlığını benimsedi. Sarafis de gerilla meselesinde Aris'e tam bir güven gösterdi. Ve bu iki adam, dağın politik beyni durumunda bulunan Samarinotis tarafından tam anlamıyla desteklendiler. Sarafis'in çabaları ve örgütçü niteliği kısa sürede meyvelerini verdi. Elas karargahını bir subay okulu kurduğu Pertoli'ye taşıttı. Yeni bir telefon ve telgraf şebekesi ülkenin tüm kesimlerini birbirine bağlıyordu. Halk yönetimi ve halk mahkemeleri dağlık bölgelerdeki özgür Yunanistan'a tam bir özerklik sağlıyordu. 1943 baharında Elas'ın aktif gücü 5000 adam olarak hesaplanmıştı. 5 ay sonra bu sayı 40.000'e yaklaşıyordu. Zervas bu hızla büyüyen gücün İngilizlerin kontrolü altına girmesini asla istemiyordu. Olaylar Edes'in kabadayısı Hotas'ın kontrolündeki çetelerle mizaçları politikanın artan talepleri içinde yumuşamayan Aris'in işe birlikte başladığı Andartelerin yönetimindeki Elas çeteleri arasında çıkan çatışmalarla devam etti. Tizimas hala tüm Andarteleri bir araya getirecek bir karargah kurma görüşünü gerçekleştirmeye çalışıyordu. Myers, kaybolan otoritesini biraz olsun yeniden kazanmak için Elas liderliğiyle Zervas arasında düzenlenecek bir toplantıya başkanlık etmeye karar verdi. Toplantının 5 Haziran 1943 günü yapılması kararlaştırıldı. Tizimas ve Sarafis, en ateşli taraftarlarının bile diplomatik bir rolde göremedikleri Aris'i geride bırakarak, Akolos ırmağını kesen Korakos Köprüsü yakınındaki küçük Laskovo köyüne hareket ettiler. Genç Epon andartelerinden oluşan bir müfreze onlara eşlik ediyordu. Saatlerdir buluşma yerinde bulunan Zervas onları homerik bir aşağılamayla karşıladı. Elas heyeti Laskova'ya girdiği zaman Zervas'ın adamları çevredeki tüm tepelerin üzerine birer silüet halinde yerleştirilmişlerdi. Edes, Zervas ve Piromaglu ile temsil edildi. Onlara Chris Woodhouse eşlik ediyordu. Bunun anlamı Myers'le birlikte bu iki adamın İngiliz çıkarlarını temsil etmekte olduklarıydı. Zervas iyi niyet gösterisine girişmekte gecikmedi. Kendisini İngilizlerle aynı çizgiye koyarak birliklerini onların otoritesine terk etmeye hazır olduğunu bildirdi. Böyle davranmakla uzun süredir bir İngiliz fino köpeği olduğu için aslan payını ya da en azından el aslan fazlasını alabileceğini biliyordu. Tizimas'ın karşı önerisi var olan güçlerin daha gerçekçi bir biçimde değerlendirilmesine dayanıyordu. Belli başlı 3 direniş örgütünün kabul edilen güçleri şöyleydi. Elas 12.500, Edes 1.300, Ekka 300, Tizimas Elas'tan 3, İngiliz misyonundan 1 ve Edes ile Ekka'dan da birer olmak üzere 6 üyenin bir araya gelmesiyle birleşik bir karargahın oluşturulmasını önerdi. Bu öneride akla uygun olmayan bir şey yoktu. Çünkü bu durumda Elas kendi üye sayısına uygun bir çoğunluğa sahip olmuyordu. Fakat Zervas'ın istekleri hiçbir sınır tanımıyordu. Getirilen önerileri teker teker reddetti. Görüşmelerde 2 gündür ilerleme sağlanamıyordu. Sonunda Myers'in tüm çabalarına rağmen bir çıkmaza girildi. Bu çöküş Zervas'ın köyde bir kitle toplantısı yaparak şu sözleri söylemesini engellemedi. Eam ve Edes mükemmel bir uyum içindedirler. Direniş bugün ulus düzeyinde kaynaştırılmıştır. Hemen ardından Elas kendi toplantısını yaptı ve Zervas'ın görüşmeleri nasıl çıkmaza soktuğunu açıkladı. Bu, paktın kurulması konusunda Akelos'un netameli kıyılarında uğranılan ilk başarısızlık değildi. Kopuşmanın ilk olumsuz sonucu Myers'in Zervas'ın Tzomerka'daki karargahına gidişi oldu. Eddie ayrılmadan önce Tizimas'a bir not gönderdi. Orta Doğu karargahının gerekli gördüğü harekat çerçevesi içindeki sorumlulukları paylaştırmak amacıyla Tzomerka'daki evinde Elas, Edes ve Ekka, Pissarros'un grubundan gelecek delegeleri bir araya getirmeye karar vermişti. Atina'nın nefesi hala Tizimas'ın ensesindeydi. Merkez komitesi şimdi de harekatların müttefik kuvvetler karargahının direktiflerine uygun olarak yerine getirebileceklerine garanti eden bir döküman istiyordu. Sarafis'in tutuklanmasına karşı yöneltilen kampanya ciddiyetini kaybettiğinden beri Elas'ın saygınlığını azaltmaya çalışanlar havalarını değiştirmişlerdi. Yeni iddia, Elas'ın işgal güçlerine karşı giriştiği sağlıksız mücadele yöntemlerinin tüm ülkeyi kasıp kavuran müthiş misilleme hareketlerinin sorumlusu olduğuydu. İşgal altına alınan ya da zulme uğratılan köylerin sayısı dramatik düzeylere ulaşıyordu. Abwehr'in karşı gerilla savaşı uzmanı bir C bölümünden gelen raporlar, işgal güçlerinin nasıl bir öfke içinde olduklarını gösteriyordu. Andartilerin başlangıçta sadece halk arasında propaganda yapmakla sınırlı olan faaliyetleri derece derece geliştirilerek daha savaşçı bir biçim aldı. Mihver yanlısı unsurlar zulme uğratılıyor ve katlediliyorlar. Geniş çaplı sabotajların yapıldığı ve İtalyan askerlerinin öldürüldükleri bildirilmektedir. 1942 Kasım'ından beri sayıları giderek artan Andarte grupları, Alman işgali altındaki bölgelere girerek silah ve cephane ele geçirmek amacıyla polis karakollarına saldırmaktadırlar. Aralıktan bu yana sadece Selanik bölgesinde 30 saldırı gerçekleştirilmiştir. Çoğu yerde öldürme ve sabotaj hareketleri günlük olaylardır. Bu faaliyetler 500'den fazla İtalyan askerinin Fardicambo'da ağır silahlarıyla birlikte andartelere teslim olmak zorunda kalmalarıyla en üst noktaya ulaştı. Bu çetelerin ilk doğrudan saldırıları ve ulaşım hatlarımıza yaptıkları ilk sabotaj 25 Kasım 1942'de Gorgopotamos köprüsünün tahrip edilmesidir. Selanik-Lamia anayolu Mart ayında 6 kez kesildi. Bu gerçekler Andarte faaliyetinin ikmal durumumuzu tehlikeye soktuğunu hiçbir soruya yer bırakmayacak açıklıkta ortaya koyuyorlar. Tizimas, Laskova görüşmelerinin çıkmaza girmesinden sonra Makedonya ve Teselya'daki birlikleri denetlemek amacıyla Kuzey Yunanistan'a hareket etti. Elas güçleri tümenlere bölünerek örgütleniyorlardı. Muazzam bir mihver gücü tarafından kuşatılan 1. Makedonya tümeni bu sırada düşman hatlarını yarmayı başarmış ve Elas Yüksek Komutanlığı'nın yeni karargahını kurmaya karar verdiği yer olan Pertoli yakınlarında Salimen yeniden gruplaşmıştı. Sarafis karargahta kaldı. Tizimas yeni bir Elas tümeninin kurulması için hazırlıkların yapıldığı Tisoliti'ye doğru yola çıktı. Orada Yugoslav direnişinden gönderilen bir temsilciyle buluştu. Temsilci, Tizimas'ın 1942'de gönderdiği toplantı davetine Tito'dan olumlu yanıt getiriyordu. Tizimas'la Tito'nun temsilcisi Vukbanoviç arasında bir toplantı düzenlendi. Toplantı yeri Gramos'tu. 5 yıl sonra iç savaşın bitiminde Gramos Demokratik Ordu'nun son dayanma noktalarından biri olacaktı. Balkan Karargahı Hayaleti. Gramos Dağları ülkenin kuzeybatı köşesinde Yunanistan, Yugoslavya ve Arnavutluk sınırlarının birleştiği yerdedir. Bölgede bulunan ve Yugoslavya ile ilişki kurmaya hazırlanan Tizimas, Atina'dan bir mesaj aldı. Gramos randevusunun gerçekleştirileceği gün Merkez Komitesi'nden gönderilen bir temsilciyle görüşmek üzere Karpenisi'ye gitmesi gerekiyordu. Lamia'nın doğusundaki Pindus dizisi üzerinde yer alan Karpenisi, Gramos'un 300 kilometre kadar güneyinde kalır. Tizimas'ın her iki toplantıya da katılmak istemesi halinde işgal edilmiş bölge içinde 300 kilometrelik bir dönüş yolunu kat etmesi gerekecektir. Seçim yapmadı, arabayla, yaya, hatta bisikletle seyahat ederek aynı gün Karpenisi'ye varmayı başardı. Bu macera sırasında işgal güçlerinin ana yollar ve bu yolların birkaç yüz metre çevresi dışında bölgedeki tüm kontrollerini kaybettiklerini bir kez daha gördü. Bu şebeke Makedonya'yı Attika'ya bağlayan ve tüm ülkeye yayılan dağların özgür Yunanistan'ı kontrol altına almak bakımından tamamen yetersizdi. Tizimas, Karpenisi'ye vardığında Merkez Komitesi temsilcisi Vlakopoulos'un Atina'dan gönderdiği yeni emirleri aldı. Ne yazık ki bu emirler, Mayers'le o ana kadar yapılan görüşmelerin genel durumu bakımından eskimiş emirlerdi. Tizimas, Kahire'nin öngördüğü harekatlara belirli noktalarda eş güdüm sağlanmasına izin vermişti. Fakat direnişin birleştirilmesini amaçlayan döküman hala onaylanmış değildi. Vlakopoulos'un bir kez daha üzerinde durduğu konu, Atina'nın ne pahasına olursa olsun nihai bir anlaşmaya varılması gerektiği düşüncesinde olduğuydu. Zor durumda kalan Tizimas, birkaç günlük zaman kazanmaya karar vererek Yugoslav ve Arnavutluk temsilcilerinin kendisini beklemekte oldukları Gramos'a hareket etti. Bu aşamada Yugoslavların kendisine ne ölçüde yardım edebilecekleri konusunda hiçbir fikre sahip değildi. Elas'ın 9. Tümen Komutanı General Vasilis Tzotzos kendisine eşlik ediyordu. Tzotzos bir yıl öncesine kadar Elas'a sempati duyan fakat uzak ilişkiler sürdüren emekli bir subaydı. Derken güzel bir sabah vakti köy İtalyanların saldırısına uğradı. Yöredeki andarteler onları köyün dışında karşıladılar ve ilk saldırıyı geri püskürttüler. Fakat bir süre sonra geri çekilmek zorunda kaldılar. Tam bu anda Tzotzos üniformaların içinde ortaya çıktı ve andartelere katıldı. Derhal harekatın komutasını ele aldı ve kısa bir süre içinde saldırganlar tam bir yenilgiye uğratıldılar. Evine döndü, bavuluna birkaç elbise koydu ve bir daha geri dönmemek üzere dağlara doğru yola çıktı. Tito'nun Gramos'taki temsilcisi Yugoslav Makedonya'sındaki direniş hareketinin başıydı. Vukmanoviç, kod adı Tempo. Mayers bu kişinin sahnede belirmesinden hoşnutsuzluk duymuş ve onunla görüşmesi için bir İngiliz'i görevlendirmişti. İngiliz'i oturarak karşılayan Tempo ona şu sözleri söylemişti. Hiçbir durumda İngiltere ile birlikte hareket etmem. Benim ülkemde İngilizler Almanların hesabına çarpışan Mihailoviç'e paraşütle silah atıyorlar. Görüşmeler sırasında konu dönüp dolaşıp Yunanlılarla Yugoslavlar arasındaki belli başlı taktik ve politik ayrılıklara geldi. Yugoslav görüşlerine diğer EAM üyelerinden daha yakın olduğu kuşku götürmeyen Tizimas, Merkez Komitesi'nin çizgisini resmen savunmak ve Atina'nın bir sözcük bile uzağına düşmemek durumundaydı. EAM ise hem İngiltere tarafından kabul edilmek için duyduğu umutsuz bir arzuyla hem de köylü gerilla hareketinin tüm boyutlarıyla kavranmasını önleyen dogmatik bir politik mücadele anlayışıyla bağlanmıştı. KKE'nin EAM saflarına yeni katılanlar arasında sayıca önemli bir üstünlüğü vardı. Metaksas dönemi için yaklaşık 5000 olarak belirlenen bu sayı, savaş sonrasında 350 bine çıkmıştı. Küçük bir yeraltı azınlığı, ulusal kurtuluş mücadelesi boyunca hızla genişleyerek bir kitle hareketi haline gelmişti. Fakat yönetimi elinde tutan grup hiçbir değişikliğe uğramamıştı. Direnişten partiye katılan tek bir adam bile parti liderliğinin üst kademesine kabul edilmiş değildi. Öte yandan Yugoslav Partisi, İngiliz manevra ve entrikalarının alt üst ettiği bir iklimde bile direnişin doğrudan dışında gelişmiş, bir bütün olarak silahlı mücadeleye girişmiş, kendi yapılarını mücadelenin ihtiyaçlarına göre oluşturmuş ve bunu sadece kendi temellerine dayanarak gerçekleştirmişti. Tizimas, KKY Politik Bürosu ve EAM Merkez Komitesi üyesi ve tüm direniş içinde Tempo'nun temsil ettiği fikirlere, en yakın politik görüşlere sahip bir kişiydi. Ayrıca uzun süre parti aygıtının dağlardaki olaylar içinde yer alması gerektiğini savunmuştu. Nedir ki, onun izlemek zorunda olduğu ve soyutlama noktasında tamamen ortodoks olan çizgi, stratejik düzeyde Anglo-Sakson görüşleriyle bağdaşmayı amaçlıyordu. Tempo, ortak bir Balkan direniş karargahının oluşturulmasını önerdi. Her iki ülkeden partizanların eş güdümlü bir eylemi Güney Makedonya'daki Kastoria kasabasının kurtarılmasını ve bu bölgenin ortak bir komutanlık altına alınmasını sağlayabilirdi. Tizimas böyle bir konuda tek başına karar verebilecek yetkiye sahip değildi. Bununla birlikte geçici nitelikte bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma daha sonra Merkez Komitesi tarafından Komintern'in kapatılmasının hemen ardından uluslararası bir birliğin oluşturulmasının uygun olmayacağı gerekçesiyle reddedildi. Fakat Elas 9. Tümeni'nin karargahında günlerce üzerinde konuşulan Tisotili'de bir Balkan karargahı kurulması umudu meğerse soğuk terler döktürecek nitelikteydi. Tempo'nun Yunanistan'daki esas görevi bilgi toplamaktı. Elas'ın kontrolü altındaki bölgede daha önce yaptığı seyahatlerde pek çok izlenim edinmişti. Tizimas, kurtarılmış dağ bölgelerini derinlemesine inceleyebilmesi için onu Teselya'ya davet ettiği zaman derhal kabul etti. Tempo, seyahat boyunca iletişimin tam bir güvenlik içinde sağlandığını kendi gözüyle gördü, köylerinde yaşayan coşkun ve güven dolu insanların durumundan etkilendi. İşlerin gizliden yürütüldüğü bir ortamın dışında olduğunu ve muazzam güçte eşsiz bir ayaklanmaya tanık olduğunu hissetti. Tizimas, İngiltere ile anlaşmaya varması için her zamankinden daha çok sıkıştırılıyordu. Fakat Tisolitia'yı terk etmeden bir önceki gün, Myers'ten gelen kişisel davet biçiminde bir sürprizle karşılaştı. İngiliz, çok sıcak olmasa da son toplantılarındakinden çok daha yakın bir ilgi gösteriyordu. İngiliz misyonunun başı üstlerinden gönderilen bir tebrikle başlıyordu mesajına. Orta Doğu karargahı görevlerinizi layıkıyla yerine getirdiğiniz için çok memnundur. Çalışmalarınız İtalyan bölgesinde kazanılan başarıya çok önemli bir katkıda bulundu. Büyük bir gündü. Edi, üstlerinin Elas'ın koşullarını kabul eden bir anlaşmayı imzalayacaklarını bildirdiği zaman Tizimas şaşkınlıktan bir süre kendine gelemedi. İngiliz misyonunun üyeleri, direniş birlikleri üzerinde hiçbir otoriteye sahip olmaksızın sadece irtibat subayları olarak EAM'a katılacaklardır. Tempo'nun varlığı bu kararda belirleyici bir rol oynamış olmalıydı. Balkan karargahının her bakımdan parlak bir geleceğe sahip olduğu görülüyordu. Tisoli'deki İngiliz istihbarat subayının Myers'e gönderdiği raporlar Yunan direnişi üzerindeki İngiliz etkisinin oldukça karanlık biçimde resmediyorlardı. Tizimas umulandan daha iyisini başarmıştı. Ona her ne pahasına olursa olsun anlaşmayı imzalaması emredilmiş fakat o direnerek tüm şartlarını kabul ettirmişti. Tüm oluşumları dikkatle inceleyen Tempo, EAM'ın İngiltere ile böyle bir anlaşma imzalama isteğinin nedenlerini bulmaya çalışıyordu. Bakın İngilizler size bu şekilde davrandıkları halde onlarla bir anlaşma imzalamaya nasıl cesaret edebiliyorsunuz? Tempo her şeye rağmen Teselya seyahatine devam etti. Aris ve Sarafis'in imzalarını almak zorunda olan Myers de onlarla birlikte seyahat etmek istedi. Tempo yolculuk boyunca zamanının çoğunu Tizimas'la konuşmakla geçirdi. İngiltere'nin Elas'ın yayılmasını sınırlandırmak istediği, bu nedenle de direnişin içine olabildiğince çok sayıda ajan sokmaya çalıştığı konusunda onu ikna etmeye çalışıyordu. İngiltere, Kahire'den gelen özel harekat emirlerinden ayrı olarak, Elas'ın Almanlara karşı verdiği mücadelede gösterdiği cesareti kırmaya çalışıyordu. Çünkü bu mücadele direnişi askeri bakımdan güçlendirecek ve politik konumunu sağlamlaştıracaktı. Her şeyi Almanlara karşı savaşmak için kullanabiliriz ve bu savaşa katılmak isteyen herkesi saflarımıza kabul edebiliriz. Ülke içindeki silahsız halk, hareketin yönetim merkezleriyle sürekli bir ilişki içinde tutulabilir. Yugoslavya'da İngiliz hava ikmalinin Almanlar hesabına çalışan Mihailovic'in bölgesine indirildiğini görüyoruz. Sovyetler Birliği'nin de bize yardım etmeyeceğini biliyoruz. Hep birlikte savaşabiliyoruz, silahları düşmandan alıyor ve kendimiz için kullanabiliyoruz. Politik sorunlarla daha sonra uğraşılacak. Şu anda esas olan kurtuluş güçlerini geliştirmektir. Çünkü onlar tek başlarına geleceği biçimlendirebiliyorlar. Yolculuk boyunca geçen her gün temponun izlenimlerini daha da güçlendirdi. Tüm ülkenin görülmemiş biçimde direnişe yöneldiğini görüyordu. Tanımaya çalıştığı adamın Atina'daki merkez komitesiyle aynı çizgide öneriler getirmekten asla vazgeçmeyen biri olduğunu bilmiyordu. Grup, Kastaniya'daki Elas karargahına vardığı zaman Tempo yeni bir insanla tanıştı, Aris. Fakat Yunan direnişi şimdiki durumda çok dolambaçlı yollardan gidilerek baştan çıkarılmıştı ve hala düşmanlarına yardım etmek durumundaydı. Kastaniya andarteleri misafirlerin şerefine büyük bir toplantı düzenlediler. Tempo ve Eddie'den birer konuşma yapmaları istendi. Toplantı başlamadan önce Tizimas, Tempo'yu yanına aldı ve ona konuşmasında hangi konulara değineceğini sordu. Kurtuluş mücadelemiz hakkında konuşacağım. Tizimas durakladı. Rusya ve Komünist Partisi'ne değinmezsen daha iyi olacak. KKE'nin propaganda malzemesini burada kullanmayı doğru bulmuyoruz. Tempo, Elas kadrolarının İngiltere'ye yönelik tavırlarını itici buluyordu ve Myers'in hoşuna gitmek için çaba göstermeye hiç niyetli değildi. Bu durumda hiçbir şey konuşamam. Geldiğim yerdeki parti silahlı mücadeleyi destekliyor. Oysa diğer demokratik partiler işgalci güçlere hiçbir şekilde karşı çıkmıyorlar. Tizimas omuz silkti, Tempo ortak görüşlerini dile getiriyordu. Fakat kendisi aynı şeyleri söyleyebilecek durumda değildi. Tempo konuşmak için çıktığı kürsüyü değerlendirdi ve hiçbir giriş yapmaksızın doğrudan konunun özüne girdi. Yugoslavya'da pek çok düşmanımız var. Almanlar, İtalyanlar, Bulgarlar, Romenler, Macarlar, işbirlikçi hainler, Çetnikler ve işbirlikçileri silahlandıran İngiltere. Bize hiçbir yardımda bulunulmuyor. Tito'nun bize söylediği şudur. Silaha ihtiyacınız varsa onu düşmandan alınız. Şimdi havan toplarımız, makinalılarımız, tanklarımız var. İngiltere'ye, Almanlara dolaylı yollardan yardım etmekten vazgeçmesini söylüyoruz. Ondan istediğimiz başka hiçbir şey yok. Tempo'nun bu sözleri coşkun alkışlarla karşılandı. Alkış sesleri yatışırken Myers rengi atmış bir yüzle konuşma kürsüsüne geldi. Yugoslavya'da neler olduğunu bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var, o da İngiliz hükümetinin Yunan partizanlarına daima yardım ettiği ve yardım etmeye devam edeceğidir. Yugoslavya'ya gelince hükümetimin orada tamamen farklı bir politika izlemekte olduğunu sanmıyorum.